Ayrım 4.
Gece 50 yaşlarında babası kızın elini kolunu bağladı, ırzına geçti. Öldürürüm seni dedi sonra. Birine bir laf edersen sesini çıkarma. Bak sana ne güzel bir cepken, tozluklar, galoşlar alacağım. Aklından çıkarayım deme. Öldürürüm seni bir... Gecenin karanlığında Aksinya yırtık gömleğiyle koştu köye vardı. Anasının ayaklarına kapandı. Ağlaya ağlaya anlattı her şeyi. Anasıyla atamanın hassa alayından terhis olup köye yeni dönen ağabeyisi atları arabaya koştular. Aksinya'yı da zorla yanlarına alıp babaya gittiler. Delikanlı atları çatlatırcasına sürüyordu. 7-8 kilometre yolu bir çırpıda aldılar. İhtiyarı tarlada çardağın yanı başında buldular. Gocuğunu sermiş, sızmış kalmıştı. Yanında boş bir vodka şişesi duruyordu. Aksinya'nın gözleri önünde ağabeyisi arabanın falakasını söktü, ayaklarından tuttu, kaldırdı babasını. Bir iki sorudan sonra demir kaplamalı sopayı budur diye gözlerinin orta yerine indirdi. Oğlanla anası hiç durmadan tam 1,5 saat dövdüler adamı orada. Her zaman uysal bir kadın olan yaşlı ana çılgınlar gibi kocasının saçlarına asılıyordu. Ağabey de tekmelerini esirgemedi. Aksinya arabanın altına sinmiş, başını örtmüştü. Hiç ses çıkarmadı. Tir tir titriyordu. Gün ağarmadan babasını köye taşıdılar. Adam uzandığı yerde acı acı haykırdı durdu. Odanın dört yanını kolaçan eden gözlerle Aksinya'yı aradı. Parçalanmış kulağından yastığa kan ve cerahat akıyordu. Akşama doğru öldü. Komşulara arabadan düştü dediler. Aradan bir yıl geçmemişti, allı pullu bir arabayla geldiler, Aksinya'nın elini istediler. Boylu poslu, kalın enseli, sırım gibi bir delikanlıydı Stepan. Karısı olacak kızı beğendi, düğün için sonbaharda bir gün kararlaştırdılar. Kralı ayaz bir gündü. Aksinya Astakov hanesinin genç hanımı oldu. Düğün, şenlik, ertesi günü uzun boylu hastalıktan beli bükülmüş yaşlı kaynanası Aksinya'yı uyandırdı. Kolundan tutup doğru mutfağa götürdü. Orada bir süre onu bunu karıştırdıktan sonra Aksinya'ya döndü. ''Bak benim küçük kızım'' dedi. ''Seni biz o kara gözlerinin sevdasına almadık. Bütün gün böyle yan gelip yatmak da neymiş. Git inekleri sağ, sonra yemeği hazır et. Ben yaşlandım, gücüm gayretim kesildi. Evi yönetmek sana düşer artık.'' Aynı gün Stepan genç karısını ambara soktu. Eşek sudan gelene kadar dövdü. Hep karnına, sırtına vuruyordu. Dayak izleri görünmesin diye. Bir daha da karısının yanına uğramadı. Boşanmış kadınlarla düşüp kalkıyor, hemen her geceyi dışarıda geçiriyordu. Aksinya'yı ambara ya da odaya kilitler, öyle çıkardı. Tam 18 ay çocuğu olmadığı sürece karısının ayıbını bağışlamadı. Sonraları daha sakinleşti ama pek okşayıp sevmezdi karısını. Geceleri pek seyrek evde kalırdı. Bir sürü davarla koca çiftliğin işi Aksinya'nın omuzlarına bindi. Stepan tembel, gider arkadaşlarıyla yarenlik eder, iskambil oynar, Aksinya evde yalnız. Kaynanası hemen hiç işe yaramaz. Sabahları kalkar, biraz onu bunu karıştırır, sonra yine yatağa düşer. Dudaklar gerili, gözler acı içinde tavana dikili. İki büklük, inle babam inle. Derken büyük, kara çirkin benlerle kaplı yüzünün bütün gözeneklerinden kokulu bir ter fışkırır, gözlerine dolan yaşlar usul usul akıp yanaklarını ıslatır. Aksinya hemen elindeki işi bırakır, bir köşeye sinerdi. Gözlerini korkuyla, acımakla kaynanasının yüzüne diker, bakardı. Yaşlı kadın oğlunun düğününden 18 ay sonra öldü. O sabahta Aksinya'nın doğum sancısı tuttu. Çocuk doğmadan 1-2 saat önce büyük ana ahır kapısının önünde yıkıldı kaldı. Ebe kadın bir koşu gitti, Stepan'ı buldu. Sarhoş kafayla yatak odasına girip anasının ölüsüyle karşılaşmasın diye önceden anlattı olanları. Çocuğunun doğumundan sonra Aksinya kendini bütün bütün kocasına verdi. Sevdiğinden değil, o kadınca acıma duygusundan, alışkanlıktan bir de. Yaşına varmadan çocuk öldü. Hayat yine eski minval üzere. Derken Gregor Melekov çıktı Aksinya'nın karşısına. Genç kadın esmer delikanlıdan hoşlandığının farkına vardı. Gönlüne bir korkudur düştü. Gregor inat ediyor, peşini bırakmıyordu. Stepan'dan korkmadığını da sezdi Aksinya. Stepan var diye yolundan dönmeyecekti. İstemeye istemeye de olsa kendini koyvermemeye ne kadar uğraşırsa uğraşsın, baktı pazarları başka günler, üstüne başına eskisinden çok özeniyor, kendi kendine bahaneler uydurup Gregor'la sık sık karşılaşmak için fırsat arıyor. Gregor'un kara gözleri onu öyle karanlık karanlık okşamaya başladı mı, büyük bir mutluluk doğuyordu içinde. Bir sabah uyanıp inekleri sağmaya koşarken farkında olmadan gülümsedi. Bugün güzel bir gün. Neden ha Gregor, Grishka? Gönlünde uyanan bu yeni duygudan ürktü Aksinya. Mart'ın kıvrık buzları üzerinden donu geçercesine korka korka el yordamıyla düşüncelerinde bir yere varmaya uğraştı durdu. Stepan'ı kampa yolcu ettikten sonra Gregor'u elden geldiği kadar az görmeye karar verdi. Balığa çıktıkları günden sonra kararı daha da kesinleşti. Tesis yortusundan iki gün önce köy otlakları paylaşıldı. Panteleimon kurada hazırdı. Akşam yemek vakti döndü. Ahlıya pohluya çizmelerini çıkardı, bir yana attı. Yorgun bacaklarını harturt kaşırken açıkladı. Bize Kızıl Kaya'nın yanı düştü. Çayır çayır değil. Yukarı kısmı koruya kadar uzanıyor. Bazı yerler çalı çırpı, sade, arada filiz var. Biçmeye ne zaman başlayacağız diye Gregor sordu. Bayramdan sonra. Darya'yı da götürecek misiniz diye ihtiyar kadın somurtarak sordu. Panteleimon, hadi canım sen de der gibi salladı elini. Gerekirse onu da alırız. Tepemize dikilip tavuk gibi bakacağına yemek getir de bir iki lokma bir şey yiyelim dedi. İhtiyar kadın ocağın kapağını gürültüyle açtı, ılınmaya koyduğu lahana çorbasını çıkardı. Yemekte Panteleimon çayırın nasıl pay edileceğini, Ataman hergelesinin nasıl bütün köyü kazıklamaya kalktığını anlattı durdu. Geçen yılda bir hatlar karıştırmaya kalkmıştı diye Darya söze karıştı. Çayır pay edileceği zaman Malaşka Frolova'ya herkesin payını kurayla dağıtalım demiş. Buna kerif, bırak hergeleyi dedi Panteleimon Prokofievic. Lahanasını kemirmeye koyuldu. Dunya korka korka sordu. Peki ama baba kim toplayacak otları? Kim tınaz edecek? Sen necisin burada? Ben hepsini bir başıma yapamam ki. Aksinya Astakova'yı çağırırız. Stepan kendi otunu bize biçtiriyor. Ertesi gün sabah vakti Mitka Korşunov beyaz bacaklı aygırına kurulmuş Melenkovların avlusuna vardı. İnceden yağmur düşüyordu. Köyün üzerine sis basmıştı. Mitka eğildi, tahta kapıyı açtı, hayvanı içeri sürdü. Panteleimon'un karısı merdivenlerden bağırdı. ''Hey, keratanın oğlu ne istiyorsun yine?'' Sesinden belliydi gelenden haz etmediği. İhtiyar hanım deri fişek, kavgacı Mitka'dan hiç mi hiç hoşlanmazdı. ''Peki sen ne istiyorsun?'' diye Mitka şaşkınlıkla sordu. Atı basamakların ucuna bağladı. ''Gregor'u arıyorum, nerede?'' ''Uyuyor, sundurmada.'' ''Sana da ne oldu? Ayakların mı tutmuyor ata binmişsin?'' ''Koca hanım sen de hep takılırsın bana.'' Mitka gocundu. Cilalı çizmelerine güzelim kırbacıyla vura vura Gregor'u aramaya gitti. Gregor bir arabanın içinde uyuyordu. Mitka nişan alıyormuş gibi sol gözünü kısıp saçından çekti. ''Kalksana köylü!'' Mitka'nın aklına gelen en ağır küfürdü köylü. Gregor yaylanmış gibi fırlayıverdi. ''Ne istiyorsun?'' ''Yetmedi mi uyuduğun?'' dedi Mitka. ''Rahat bırak beni, bak kızıyorum.'' Gregor çıkıştı. ''Kalk hadi kalk, bak ne oldu?'' ''Ne var, ne oldu?'' Mitka arabanın kenarına oturdu. Eline geçirdiği bir sopayla çizmelerine bulaşmış çamur kurularını kazımaya koyuldu. ''Bana hakaret ettiler Grishka.'' ''Yani anlayacağın?'' Mitka bir lanet savurdu. ''Teğmenmiş, öyle diyor.'' Kapalı ağzından kelimeler sert çıkıyordu. Bacakları titriyordu. Gregor kalktı. Ne teğmeni? Mitka Gregor'un kolundan tuttu, daha sakin konuştu. Hemen atını eğerle, çayırlığa gidelim. Gösteririm ben ona. Dedim ki ona, hadi bakalım beyefendi görüşürüz dedim. Getir bütün arkadaşlarını, yoldaşlarını getir dedi. Getir de topunuzu bir güzel ıslatayım. Kısrağımın anası Petersburg'da subay engelli yarışlarında kaç kere armağan aldı. Demez mi? Herifin kısrağı anası ne oluyormuş? Allah belalarını versin. Kimse geçemez benim aygırımı, bırakmam. Gregor acele acele giyindi. Öfkeden soluğu tutulan Mitka onu sıkıştırıyordu. Mokoflara ziyarete gelmiş. Dur bakayım, neydi adı? Lisniski galiba. Koca göbek biri. Kendini bir ağır satıyor. Gözlükleri var. Olsun, hadi bakalım. Görelim gözlükler kaç para ediyor. Aygırıma yetişsin de göreyim onu. Gregor güldü. Kocamış kısrağı eğerledi. Babasıyla karşılaşmamak için harman yeri kapısından geçip bozkıra çıktılar. Atlarını tepenin yukarısında tarlaya sürdüler. Kurumuş bir diş budağın yanı başında atlılar onları bekliyordu. Subay Lisnitski, tertemiz bacaklı, yakışıklı bir kısrağa kurulmuş, köyden 7 delikanlı eğersiz atlara binmişlerdi. ''Nereden başlayacağız?'' diye subay sordu Mitka'ya dönüp. Bir yandan gözlüğünü burnuna yerleştiriyor, bir yandan aygırın kuvvetli göğüs kaslarına takdirle bakıyordu. ''Diş budaktan Çar Gölü'ne kadar.'' ''Çar Gölü nerede ki?'' Lisnitski miyop gözlerini kısıp baktı. İşte orada beyim, korunun yanı başında. Atları bir sıraya getirdiler. Subay kırbacını kaldırdı. Üç dediğim zaman, tamam mı? Bir, iki, üç. İlk önde fırlayan Lisnitski oldu. Eğerin burnuna abanmış gidiyordu. Bir eliyle kasketini tutuyordu. Saniyede herkesi geride bıraktı. Mitka yüzü solgun mu solgun, üzengilere basıp ayağa kalkmıştı. Kırbacını atın sağrısına indirmekte hiç yoktan geç kaldı gibi geldi Gregor'a. Çar Gölü 3 kilometre kadar ötedeydi. Ok gibi ileri atılan Mitka'nın aygırı yolun yarısında Lisnitski'nin kısrağına yetişti. İlk baştan geride kalan Gregor tırıs gidiyor, ilerisindeki dağınık atlılar zincirini gözlüyordu. Deve hörgücünü andıran doruğu, yeşil otlarla kaplı bir kum tepeciği vardı Çar Gölü'nün kıyısında. Subayla Mitka, sonra ötekiler tepeyi geçip gözden kayboldular. Gregor göle vardığında köylüler çoktan Lisnitski'nin çevresini sarmıştı. Atlar ötede duruyordu. Mitka zevkten yamşımıştı. Göstermemeye çalışıyor fakat her hareketi kazandığı zaferi açığa vuruyordu. Subay umduğu gibi çıkmadı. Hiç oralı değildi. Sırtını bir ağaca dayamış, cigarasını içiyordu. Ağzı köpüklü atını gösterip, 150 kilometre yol koşturdum hayvana dedi. Daha dün istasyondan buraya sürdüm. Dinlenmiş olsaydı imkanı yok beni geçemezsin Korşunov. Belki dedi Mitka gönlü yücelikle. Buralarda onunkinden hızlı koşan aygır yoktur diye çilli bir oğlan kıskanç kıskanç söylendi. O da yarışanlardandı. Sondan birinci gelmişti. Öyle ya iyidir benim aygırım. Mitka heyecandan titreyen eliyle aygırın boynunu okşadı. Gregor'a bakıp zoraki gülümsedi. Gregor'la Mitka ötekilerden ayrıldılar. Tepenin yanından kıvrılıp köye yöneldiler. Lisnitski soğuk bir tavırla ''Hoşça kalın'' dedi. İki parmağını kasketinin ucuna değdirdi, sırtını döndü. Kulübenin orada Gregor karşıdan gelen Aksinya'yı gördü. Elinde bir çubuk soyuyordu. Başını daha da öne eğdi. Gregor'u görünce ''Ne utanıyorsun öyle?'' diye bağırdı Mitka. ''Soyunuk muyuz ne?'' inatla gözlerini kırpıştırdı. ''Hadi oradan muşmula suratlı.'' Gregor önüne bakıp atı sürdü. Az daha kızı ezecekti. Ağır ağır giden kısrağı kırbacı indirdiği gibi hayvanı birden şaha kaldırdı. Aksinya'nın üstü başı hep çamur oldu. ''Alık herif sen de!'' diye bağırdı Aksinya. Gregor hemen döndü. Huylanan atını kadının üstüne sürdü. ''Niye bana selam vermiyorsun? Ne selam vereceğim sana ha? Ben de ondan çamura buladım işte seni. Burnun pek büyük bakıyorum.'' Aksinya kollarını atın burnu önünde ileriye geriye sallayıp ''Bırak geçeceğim.'' diye bağırdı. ''Ne diye böyle atla üzerime varırsın bilmem ki. At değil kısrak. Umrumda değil. Bırak geçeyim.'' Aksinya neden kızıyorsun ha? Geçen de çayırda olandan mı yoksa? Gregor kadının gözlerinin içine baktı. Aksinya bir şey diyecekti. Birden ufacık bir gözyaşı damlası belirdi kara gözünün kenarında. Dudakları acınaklı bir ifadeyle titredi. Soluğu kesilircesine fısıldadı. Çek git Gregor. Kızgın değilim. Şey işte ben... Yürüdü gitti. Şapşallaşan Gregor kapının orada Mitka'ya yetişti. Akşama çıkıyor musun? Diye sordu Mitka. Hayır. Niye? Ne oldu? Yoksa gece yatısına mı çağırdı seni? Gregor avcunun içiyle alnını sildi. Cevap vermedi. Çiftliklerde Teslis Bayramı'ndan arta kalan döşemelere saçılmış kuru kekik yaprakları, yaprak tozu, bir de kapılara, basamaklara iliştirilmiş meşe, diş budak dallarının pörsümüş yeşili kalmıştı. Hemen bayram ertesi o tasadı başladı. Kadınların bayramlık fistanları, parlak işlemeli önlükleri, renk renk başörtüleri sabahın köründe çayırda bitiverdi. Bütün köy çayıra çıkmıştı. Tırpancılar, biçilen otu dürüp deste yapanlar hep bayram yerine gider gibi giyinmişlerdi. Donun öte yanında uzaktaki akça ağaç kümelerine kadar kımıl kımıldı çayır. Melekoflar işe biraz geç başladılar. Yola çıktıklarında köyün yarısı çayıra varmıştı bile. Panteleimon Prokofievich, amma da çok uyuyorsun diye söylendi bir kısmı kanter içinde. Kabahat benim mi? Bu karılar yok mu? Ah bu karılar! İhtiyar güldü. Ham deriden kırbacıyla öküzlere bir dokundurdu. Hoş geldin ya geç kaldın dostum, dedi yolun kenarına oturmuş tırpanını bileyen iri yarı bir kazak. Başında hasır şapka vardı. Otlar kurudu mu demek istiyorsun yani? Dört nala gidersen anca yetişirsin, yoksa kuruyacak. Senin yer neresi ki? Kızılkaya'nın orada. Hiç durma, dürtükle öküzlerini. Yetişemezsen görürsün. Arabanın arkasında Aksinya oturuyordu. Güneşten korunmak için yüzünü sarıp sarmalamış, gözlerinin önüne düşen dar aralıktan karşısında oturan Gregor'a bakıyordu. Bakışları sertti. Darya da onun gibi sarılıp sarmalanmış, bayramlıklarını giymişti. Kucağında uyuklayan çocuğunu emziriyordu. Bacaklarını arabanın kenarından aşağı sarkıtmıştı. Dunya arabanın yanında koşturuyor, oynuyor, mutlu gözlerle çayıra, yol boyunca karşısına çıkan insanlara bakıyordu. Canlı, güneşten yanmış yüzü, mini mini çilli burnuyla sanki insanlara, masmavi bulutsuz gökyüzü, mutlu ve güzel bugün demek istiyordu. Ya ben de mutluyum bugün, sevinçliyim. İçimde de öyle masmavi bir rahatlık temizlik var, mutluyum, başka bir şey istemiyorum. Panteleimon, Pazen Mintanı'nın yenini elinin üstüne çekti. Takkesinin altından alnına akan terleri sildi. Öne eğik sırtını saran Mintanı, orada burada terden koyulaşmıştı. Bulutlarda külsü bir yarıktan sızan güneş, çayırın, köyün üstüne, uzakta belirsizleşen don tepelerinin üstüne puslu, kırık ışınlar yağdırıyordu. Sıcak, sıkıntılı bir gündü. Ufarak bulutlar gökyüzünde aheste gidiyor, Panteleimon'un uyuşuk öküzleriyle at başı ilerliyordu. İhtiyar kırbacını havada sallayıp duruyordu. Hayvanların kemikleri çıkmış, böğürlerini indirsin mi indirmesin mi kırbacı bilemiyordu sanki. Öküzler de bunu sezmiş gibi hiç oralı olmadılar. Ağır aksak yola devam ettiler. Tostu, altın turuncu bir at sineği dolaşıyordu çevrelerinde. Harman yerinin yakınında, biçili otların yanı başında çayırda soluk yeşil lekeler parıldıyordu. Uzun otların üstünden esen hafif rüzgar, koyu koyu parıldayan yeşil kadifeyi kımıldattı. İşte bizim yer. Panteleimon kırbacını sallayıp gösterdi. Korunun oradan mı başlayacağız diye Gregor sordu. Buradan da başlasak olur. Şuraya bir yere nişan koydurdum. Gregor yorgun öküzleri çözdü. Babası onlara ayrılan şeridin ucuna bıraktığı nişana bakmak için ilerledi. Küpesi kulağında parıldıyordu. Bir dakika sonra elini sallayarak "Getirin tırpanları!" diye bağırdı. Gregor otları ezip ardından dalgalı bir iz bırakaraktan babasına doğru gitti. Panteleimon çan kulesine döndü, haç çıkardı. Kıvrık burnu yeni cilalanmış gibi parlıyordu. Esmer yanaklarının kovuklarında ter durmuştu. Gülümsedi. Gülümseyince kapkara sakallı yüzünde beyaz, pırıl pırıl dişleri meydana çıktı. Ensesi buruş buruştu. Sola eğildi. Tırpanı savurdu. 2,5 metre yarım daire eninde biçilmiş otlar ayağının dibine düştü. Babasının ardından giden Gregor, tırpanı vurduğu gibi otu deviriyordu. Önünde kadınların önlükleri iki yana açılmış bir ebem kuşağıydı sanki. Fakat Gregor'un gözleri yalnız birini, o yanları işlemeli beyaz önlüğü arıyordu. Aksinya'dan yana bir göz attı, hızını babasına uydurup ot biçmeye devam etti. Ne yapsa çıkmıyordu aklından Aksinya. Gözlerini yarı yumdu, onu hiç utanmasız sevgiyle öptüğünü kurdu. konuşuyordu onunla. Nereden geldiğini bilmediği ateşli, tutuk sözler. Sonra bıraktı bu düşünceleri, ilerledi. 1, 2, 3. Eski günlerden aklına gelenler. Islak saman yığınının içinde oturuşu, çayırda ay ışığı. Fundadan su birikintisine düşen tek tük damlalar. 1, 2, 3. İyi ya, ah ne iyiydi o gün. Arkasında bir gülüşme duydu. Başını çevirdi. Darya arabanın altına uzanmıştı. Aksinya onun üzerine eğilmiş bir şeyler anlatıyordu. Darya kollarını salladı. Yine güldüler. Şu fundaya kadar gideyim, tırpanı atacağım bir yana, diye düşündü Gregor. Aynı anda bıçağın yumuşak, dayanıksız bir şeyin içinden geçtiğini duydu. Eğildi, baktı. Küçücük bir ördek yavrusu ciyak ciyak fırlayıp otların arasına kaçtı. Yuvanın olduğu yerde deliğin ağzında bir başkası, orakla ikiye biçilmiş, serilmiş kalmıştı. Ölü kuşu avcuna yatırdı. Daha 1-2 gün olmuştu belli yumurtadan çıktı. Yumuşak tüyleri öyle bir ılıktı, daha canlı sanki. Birden içi kabardı. Elindeki ufak, cansız kümeye baktı kaldı. Ne buldun Grishka? Dunya biçili yolda koşa oynaya, örülü saçları göğsünün üstünde sallana sallana geliyordu. Gregor kaşlarını çattı, fırlattı attı ördeği elinden. Yeniden otları biçmeye koyuldu. Yemekten sonra kadınlar otları destelemeye başladılar. Kesik ot güneşte kuruyor, adamı ahmağa çeviren bir ağır koku salıyordu. Bir acele yemek yediler. Biraz yağlı et, ekşimik. Kazak dediğin başka ne yer? Yemekten sonra Panteleimon, eve gideceğiz de ne olacak artık, dedi. Öküzleri koruya salalım, otlasınlar. Yarın sabah çiğ kalkar kalkmaz işi bitiririz. Günün işi sona erdiğinde alacakaranlık bastırmıştı. Aksinya son birkaç sıra otu desteledi. Darı lapası pişirmek için arabaya gitti. Bütün gün Gregor'a bakıp pis pis gülmüştü. Büyük, unutulmaz bir gocunmanın intikamını alır gibiydi. Gözlerinde nefret çakmak çakmak. Gregor, asık suratlı, düşünceli, öküzleri sulamak için dona sürdü. Babası bütün gün onları gözlemişti. Gregor'un ardından baktı, sertçe, ''Yemeğini ye, öküzlerin başında dur.'' dedi. ''Ota dalmasınlar sakın, gocuğumu da al.'' Darya çocuğunu arabanın altına yatırdıktan sonra Dunya ile çalı çırpı toplamaya koruya gittiler. Çayırın üzerinde yarım ay karanlık ulaşılmaz gökyüzüne tırmanıyordu. Ateşin çevresinde karın ilk taneleri gibi serpiş serpiş güveler uçuşuyor, darı isi kabında kaynayıp duruyordu. Darya eteğinin ucuyla bir kaşığı silerken Gregor'u çağırdı. ''Gel yemeğini ye.'' Babasının gocuğu omuzlarında karanlıkta belirdi Gregor. Ateşe yanaştı. ''Ne oldu öyle surat asıyorsun?'' diye Darya gülerek sordu. ''Yağmur yağacak muhakkak. Belim sızlayıp duruyor.'' diye Gregor mırıldandı. Dunya güldü. ''Öküzlere bakmak istemiyor, ne olacak?'' Abisinin yanı başında oturup onu konuşturmaya çalıştı. Boşuna nedense. Panteleimon az pişmiş darı tanelerini dişlerinin arasında eze eze çorbasını yudumladı. Aksinya bütün yemek boyunca önüne baktı durdu. Arada bir Darya'nın şakalarına yarım yamalak gülümsüyordu. Yanakları al al bir telaşlı hali vardı. İlk yerinden kalkan Gregor oldu. Öküzlerin başına gitti.